Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimize bereket olması için üç İhlas ve Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz dostu mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in ashâb-ı kirâmın enbiyâ-i azâm-ı saadât-ı kerâm hazretlerine, cümle şehitlerimizin geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerrinden şerrin muhafazasına, bugün düğünlerini yapacağımız evlatlarımızın ve bütün yavrularımızın dünya ve ahiret saadetleri, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatından, ruhaniyetten istifade etmeleri niyaz duasıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Er-Rahmânir-Rahîm, mâlikü middîn iyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Muhterem kardeşlerimiz, Nur Sûresi'nden, Furkan Sûresi'nden, Rum Sûresi'ne ayetler okundu. Nur Sûresi'ndeki ayet, aranızda bekârları, çalışanları, işçileri, kölelerinizi, cariyenizi, elverişli olanları evli edin. Yani salihin geliyor, bu evlenmeye müsait olanları. Rüşd çağına gelenleri, bunları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onu zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın bir evlendirme bir teşviki var. Ondan sonraki ayet Furkan Suresi'nden okunan Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyâtinâ kurrete a'yun ve ec'alnâl muttakîn imâmâ. Ondan sonra okunan Rum Suresi'ndeki ayet Cenab-ı Hak kaynaşmanız için. Burada Cenab-ı Hak bir mucize. Birbirine yakın dünyadaki en uzak iki insan bu nikahla birbirine en yakın insan haline geliyor. Tabi bu takva ile yaşayan bir hayatta. Cenab-ı Hak üç tane hususiyet bile velâ teskünü. Böyle takva sahibi ruhani bir evlilik, bir huzur hali veriyor. Meveddeten bir muhabbet veriyor. Ve bu muhabbet basamak olacak. Bu muhabbet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine götürecek. Ve rahmeten rahmet olacak. Bu iki kişi yaşlandığı zaman birbirine baston olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, doğrusu bunda iyi düşünen bir kavmin çok ibretler vardır. Gelin bizim aile medeniyetimiz. Aile insanlara ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta böyle bir aile diye bir şey yok. Aile yapısının sağlamlığı toplumun şahsiyeti ve haysiyetidir. Toplumlar daima faziletli ailelerle yükselmiştir. İzdivaç Cenab-ı Hakk'ın bir kanunudur. Hazreti Adem, cennet bütün nimetler varken ya Rabbi bir eş dedi. Bir noksanını gördü, bir eş dedi. Cenab-ı Hak insanın fıtrını koymuş olduğu en tabii arzulardan biridir bu. Zira hanım ve erkek birbirini tamamlayan unsurudur. Cenab-ı Hak hanıma farklı istidat vermiştir, erkeğe farklı istidat vermiştir. Bu iki istidat birleştiği zaman bir huzur hali meydana gelir ailede. Aile o kadar mühim ki Rabbimiz aile hayatında ilk insanla ilk peygamberle başlatıyor. Ayet-i Kerim'de Allah sizi bir nefisten yaratan ve kendisi huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Yani Adem Aleyhisselam'dan Adem'e dünyada cennette her türlü nimetler varken Adem ya Rabbi bana bir eş dedi. Bir uyku halindeyken Adem'den bir Havva meydana geldi. Velhâsıl külden cüze Adem'den Havva'ya, cüzden külle Havva'dan Adem'e bir muhabbet başladı. Ve bu şekilde bir ilk nikah kıyılmış oldu. Ve bu nikahta da mihir olarak Adem ve Havva Rasûlullah Efendimiz'in üç sefer salavat-ı şerife getirdiler mihir olarak. Yani bu şekilde nikah büyük bir ruhaniyet kazandı. Yani ilk insan ve ilk peygamber aynı zamanda insanlık ailesinin babasıdır. İnsanlık evrimci, materyalist nadanların iddia ettiği yer vahşi, avcı bir topluluktan gelmiyor. Bir mağaradan gelmiyor. Mukaddes bir aileden neşet ediyor. İsa Aleyhisselam'ın dışında bütün peygamberlerde aile hayatının olması Rabbimizin aile olmaya verdiği yüksek ehemmiyeti gösteriyor. Hadi ki bize şunları dua olarak Cenab-ı Hak öğüt veriyor. Rabbena hep lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak zevç ve zevce ve hürriyetler bağışla. Hakikaten huzurlu bir aile yuvası, gelecek nesilleri İslam şahsını kazandırır bir mektep vazifesi görür. Bu sayede toplum temiz, iffetli, nezih bir hale gelir. Aile o kadar mühim ki, ben hiç evlenmeyeceğim, böylece kendime ibadetleri daha çok vereceğim diyen sahabilere Peygamber müsaade etmedi. Kadâr-ı ilâhî evlenemez olur, o ayrı. Efendim buyuruyor, evlenmek ve aile kurmak benim sünnetimdir buyuruyor. Bunu teşvik etmek de ilk ayette bahsedildiği gibi çok mühim. Tabi burada küfüye de dikkat etmek lazım. Yani dengesiz bir aile kurdurmamak lazım. Rasûlullah her huzurda zirve bir örnek olduğu için onun aile hayatı da bizde için ayrı bir şey, emsalsiz bir örnek. Efendimizin aile hayatında huzur vardı. Merhamet vardı. Fazilet vardı, fedakarlık vardı. En mükemmel baba Rasûlullah Efendimiz'dir. En müstesna zevç yine Rasûlullah Efendimiz'dir. O muhteşem ailede lüküs, gösteriş, bencillik yoktu. Onun hanesinde bazen günlerce yemek pişmediği halde Efendimiz ümmetinin huzuruyla huzur bulurdu. Arada açları doyurmanın manevi hazzıyla doyardı kendisi. Çok zaman kendi ihtiyaçlarından feragat edip ümmetin derdiyle dertlenirdi. Hakikaten Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe evlilik ve aile hayatı üç safhada görüyoruz. Birinci safhada Efendimiz de 25 yaşına kadar tertemiz, iffetli, pırıl pırıl bir bekar hayatı. Peygamber o yaşa kadar imkanı olmadığı için, fakir bir yetim olduğu için evlenemedi. İmkanı da yoktu. Fakat cahilin normal gördüğü bütün o çirkinliklerden tamamen uzak olarak yaşadı. Bu haliyle bugün evlenmeyen bekarlara en güzel örnek. Takvasıyla çok huzurlu bir ömür yaşadı 25 yaşına kadar. 25 yaşıyla 53 yaş arasında Hatice validemiz ile mesut bir evlilik oldu. Hazreti Hatice'nin vefatına kadar devam eden huzur ve sükûn içinde numune-i imsal bir aile hayatı oldu. O ailede huzur vardı. En mühim sadakat vardı. İffet vardı. İnfak vardı, cömertlik vardı, huzur vardı. Peygamberimizi İbrahim haricinde evlatları da biraz Ehl-i Beyt'in anneleri Fatıma validemizden bu mübarek yuvada yetiştiler. Hiçbir zaman Efendimiz 53 yaşına kadar çok evliliğe bir meyletmedi. O zaman sayısız kadınlarla evlenilir, o zaman şartlarına göre evlenmek de bir oyuncak gibiydi. Fakat Rasûlullah Efendimiz meyletmedi. Sırf Hatice validemizle yaşadı. Hicretten sonra siyasi ve benzeri birçok gayeyle evlilikler oldu. Hepsi nefsani bir arzu için değil, hizmet ve İslam'a revaç vermek için oldu. Efendimizin hane-i saadetleri İslam'ın aile modelini göstermek için her biri ayrı ayrı bir numune. Üç gün üstte sıcak ekmeğin pişmediği fedakâr haneler, o anlarda zenginlik ve konfor yoktu. Fedakarlık, infakın huzuru vardı, tevekkül ve kanaatin saadeti vardı. Biraz Hayber Fethi'nden sonra gelirler, ganimetler de geldi. Fakat Rasûlullah Efendimiz'in bunları gelen gelirleri kendilerine o kızı fukaraya dağıtıyordu. Mübarek annelerimiz de razı bir şekilde hayatı benimsiyordu. Onlar da örnek oluyordu Rasûlullah Efendimiz'in hayatıyla, ümmete örnek oluyorlardı. Ayşe Vâlidemiz bir âlime idi. Ümmetin müçtehidi bir annesi oldu. Medine'de 7 müçtehitten biriydi. İbn Abbas diyor ki Ayşe'nin diyor içtihatlarından faydalanmayan hiçbir müçtehit yoktur diyor. Zaten Efendimiz de siz dininizin yarımını Hümeyra'dan öğrenin buyurdu. O kadar Ayşe validemiz iffetliydi ki konuşurken siması kızarırdı. Onun için Efendimiz onu bazen Hümeyra derdi. Hazreti Zeynep ve birçok annemiz elinin emeğiyle deri tabaklıyorlardı. Bunun geri kazancını da Allah yolunda infak ediyorlardı. Aile o kadar mühim ki Peygamber Efendimiz nübüvvetin başlangıcında en büyük desteği Hazreti Hatice validemiz veriyordu. Hatta Fahri Kâhin Efendimizin Hira'ya inzivaya çekildi. Bazı günler o yüksek tepelere çıkıp ona erzak getiriyordu. malum herhalde o Mekke merkezinden Hira belki 2 saatlik bir mesafeydi. Hatice validem ilk iman eden o oldu. Efendimiz Hira'dan indiği zaman Hatice de o zaman bir müddet bana kim inanır dedi. Beni kim kabul eder dedi. Hatice validem en büyük desteği verdi. İlk mümine benim dedi. Ya Resulullah sana herkes iman eder çünkü sen efendim farik vasfını saymaya başladı. Efendimizin endişelerini güzel tavsiyelerle izale etmeye çalışıyordu. Hatice validemiz Müslümanlara eziyet ve boykot başlayan servetini bu yolda infak ediyordu. Efendimizin o kadar büyük destek ki onu vefat ettiği sene sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz yaşadığı hüzünü görerek o yıl hüzün senesi denildi. Efendimiz hayatında nice zorluklar oldu. En çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyurdu. Bir Uhud'u düşünelim, bir Tebük'ü düşünelim. Fakat onlara hüzün senesi denmedi. Hatice validem vefat ettiği seneye bu isim verildi. Demek bir Hatice validem Resulullah Efendimizin iç dünyasını nasıl tanıdı? Nasıl ona rağm oldu? Aile o kadar mühim ki Kur'an-ı Kerim'de aile ve aile saadetinin sayfalarca talimat var. Nur, Ahzab, Nisa, Talak, Tahrim, Mücadele sureleri, ekseri aile saadeti ve aile hukuku hanımlara dair talimatlarla ihtiva eder. Kur'an-ı Kerim aileyi ıslah ediyor. Erkeği terbiye ediyor, hanımı terbiye ediyor, hakları, vazifeleri talim ediyor. Aile anne babadan başlar. Anne babaya ihsan emri var. Onu incitmemek, üffin, üf bile dememek, onlara kavlen kerima, ikramkar bir şekilde onlarla bir konuşabilmek, ona hitap edebilmek. Hüsnü muaşeret, yani hanımlarınıza güzel geçinin buyurdu Resulullah Efendimiz. Onun bir huyunu beğenmiyorsan, güzel bir huyuyla onu telafi edin buyuruyor. Veda hutbesinde de hanımlar hakkında erkeklere çok güzel Efendimiz nasihatlerde bulunuyor. Bugün maalesef kadına taciz diyorlar. Ne demek bu taciz? İslam'da bırak kadını hiçbir varlığa taciz yok. Hayvana bile taciz yok. Hayvana bile eziyet etme yok. Bir Müslüman da bir eziyet etme olabilir mi? Mümkün mü bu? Allah'ın verdiği bir cana eziyet etme selahiyeti var mı? Efendim bir yanık bir karınca yuvası gördü. Ona bile çok üzüldü. Allah'ın verdiği bir canı kıyma kimin hakkı vardır buyurdu. Deve üzerinde sohbet edenleri gördü. Niye yere inip sohbet etmiyorsun? Niye bu hayvana cefa ediyorsun buyurdu. Velhâsıl İslam'da eziyet etme, taciz diye bir şey yoktur. Eğer olursa bunun cezası da çok ağırdır. Hanımlarla güzel geçimini verdi. Hakkı hukuka çok dikkat etmeyi talim etti. Daima ihtilafta sulh hayırlıdır buyurdu. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in dualarını bildiriyor. Birçoğunda zürriyet yani aile ve evlatlar hakkında endişeler ve niyazlar var Efendimiz. Yusuf Suresi baktığında bir ailede başta evlat sevgi, kardeş hukuku ve iffeti muhafazası var. Hazreti Meryem ona çok ayrı bir yer veriliyor. Hazreti Meryem nasıl bir fidan gibi yetişti. Firavun'un hanımı Asiye validemiz numune bir şahsiyet. Ona da misal veriliyor. Bunun tersine, bunun zıttına, bu Salih hanımların zıttına, Lut aleyhisselamın karısı ve Hazreti Nuh'un ikinci karısı, Ebu Leheb'in karısı için sakındıran örnekler var onda da. Cenab-ı Ümmet-i Muhammed'in kız evlatlarını muhafaza buyursun. Ailenin niçin bu kadar mühim? Çünkü vahdaniyet, teklik Allah'a mahsus. Cenab-ı Hak muhalefetün lil havadis benzememe sıfatı var. O eşten ve evlatlardan münezzeh, lem yelit ve lem yûlet. Çünkü vahdaniyet, teklik Allah'a mahsustur. O eşten, evlattan münezzehtir. İnsan ise yalnız yaşayamaz. Ayrıca fıtri olarak, imtihan olarak erkekle ve kadın ayrı cinse doğru bir temayül vardır. Yani cinsler arasında bir temayül vardır. Bu temayül nikah ile tanzim edilmezse, Allah korusun, toplumda büyük bir fesat ortaya çıkar. Kadınların manevi terbiyesini ihmal ettiği toplumlarda insanlık bahar açmaz. Kadın gerçek değerini kaybederek sokağa düşer. Bu ise bir pırlantanın çöp tenekesine atılması gibi talihsiz bir hadisedir. Dinimiz bir şey yasaklarken onu temiz ve nezih alternatifini teşvik eder. Zinayı yasakladığı gibi nikahı emreder. Tabi bu muharref Hristiyanlıkta bu usta büyük bir gaflet dalalete düşmüştür. Evlenme fazilet gibi takdim edilmiştir. Bilhassa bu manastır hayatı, ruhbanlık teşvik edilmiştir. Ancak bu gayri fıtri yaşayış zamanla kiliselerde çok çirkin durumlara, iğrenç durumlara netice vermiştir. Orta Çağ Avrupa'sında dindar Hristiyan kadın vaftizi koruyacağım diye ahmakça bir tavırla yıkanmaz. Bu tarihte İspanyol kraliçesinin lakabı kirli Isabel idi. Bunlar kocaları ise müşteri çekmenin temizlenen fahişelerin önünü açtı. Halbuki dinimiz eşlerle muhabbet ve beraberliği sevap vesilesi saymıştır. İslam insanda zaten mevcut olan nefsani ve fıtri temayülü nikah ile idealize etmiştir. Nefsani arzuları nikah ile idealize etmiştir, manevileştirmiştir, ona ulvi bir mana ve mahiyet kazandırmıştır. Onunla temiz bir teselsül meydana gelecek. Güzel bir toplum meydana gelecek. Kuvvet-i ayyunun bir göz nuru olacak. Evliliği, İslam'ı saadetle yaşandığı bir yuva, yani takvalı yaşandığı bir yuva, müstakbel neslini yetiştirmesi için bir mektep haline gelmiştir. Şu hadis-i şerif çok mühim. Nasıl bir zevkler zevkse bir muhabbet olacak ki? Bu ikisinin de büyük bir saadet bir yuva olacak. Ebu Davud'un naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Efendimiz, geceliğin kalkıp namaz kılan, hanımı da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet eylesin. Burada iki tane hususiyet var. Demek ki ikisi de takva sahibi olacak ki, birbirini kaldırmaktan memnuniyet duyacak. Yani yüzüne su serpmesiyle isyan etmeyecek birbirine. O su serpmesi eğer gafil olsa isyan eder. Benden ne istiyorsun, niye su serpiyorsun der. Ve burada takva olursa elhamdülillah der. Benim zevcem ya zevcim der. Beni Allah'ın teşvik ediyor der. Elhamdülillah der. Ne güzel bir takva, ne güzel bir samimiyet. Şunu bir unutmamak lazım ki, takva üzerinde yaşayan bir aile hayatı, kul ilahi muhabbete güden müstesna bir köprüdür. Bu dünya bir imtihan yurdu. Dolayısıyla aile hayatı ayrı bir imtihan olabilir. Bizim aile hayatımızda Efendimiz'i ne kadar örnek alabilirse o kadar huzur ve saadeti yakalayabiliriz. Ecdadımız aile yapısına çok ehemmiyet veriyordu. Anne babaların salih salih olmasına büyük gayret gösteriyordu. Zevk zevk seçiminde Resulullah Efendimiz şöyle bir ikazda var. Kadın dört sebepten biri için nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği, dindarlığı. Sen diğerlerinde icabında vazgeç, dindarlığı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Erkekler için aynı şeyi düşünmek icap eder. Nikah boyunca her medeniyetin bir aile tasavvuru var olup gelmiştir. İçtimai hayat da ona göre tanzim edilmiştir. Bugün Batı medeniyetine baktığımız zaman aile tasavvuru neredeyse bir yok hükmüne girmiştir. Hristiyanlık, Yunan felsefesi, Roma kültürü vesaire. Batı'da ne var? Ölçüsüz bir serbestlik var. Nefsane bir hürriyet var. Üryanlık var, çıplaklık var. Sekülerlik rüzgarında savrulma var. Onun zihin dünyasındaki insan tasavvurunun adeta diğer mahlukattan farkı yok. Batı kadının fıtri ve ulvi vazifelerini birer esaret gibi gösteriyor bu medya. Kadının hürriyeti, kadının çalışması, kadın tahsili vesaire. Bu süslü sözler aslında kadının aileden koparılması, kadının annelikten uzaklaştırılması manasına gelir. Onu ısrar iş ve tahsil dünyasına çekenler aslında onu hürleştirmek değil, onu zinet olarak fiziki varlığını istismar etmek istiyorlar. Yani bir malzeme yapıyorlar. Maalesef memleketinde evlilik dışı beraber yaşamayı, yani zina bir hak ve hürriyet olarak savunan bir kesim var. Bunlar suret haktan görünen amiyane bir tabirle bizim kağıt üzerinde basit bir imzaya ihtiyacımız yok diyorlar. Ve nikâhsızı bir insan hakkıymış gibi savunuyorlar. Halbuki nikah sadece kağıda atan bir imzadan ibaret değil. Onun büyük bir manası var. Nikah iki tarafın Allah adına söz vererek birbirine helal edilmesidir. Resulullah Efendimiz veda hutbesinde bunu buyurdu. Siz dedi Allah adına söz vererek, Allah adına söz vererek helal edindiniz buyuruyor. Velhâsıl bu iki tarafın Cenâb-ı Hakk'a bir akitte bulunmasıdır nikah. Bu sağlam söz nedeni birçok hak, hukuk ve vazifeleri tereddüt eder. Aslında bütün istediği toplumun çekirdeği olan bugün Batı'nın istediği aileyi yıkmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak yaşanan her asır esen bir cahiliye asrıdır. Yani kitaptan, peygamberden uzak yaşanan her asır bir esasen bir cahiliye asrıdır. İlahi ve nebevi beyanlarla ıslah olmamış bir asrın vahşetleri birbirine denktir. Zira zamanın, mekanın, hayat şartlarının ve dekorları değişmiş olması insan tabiatını değiştirmiyor. İbn Haldun var, meşhur tarih felsefesini inşa eden. O diyor, geçmiş hadiselerle gelecek olanların birbirine benzemesi, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bugün modern cahiliyesi, 14 asır önceki cahiliye arasında bir gardırop farkından başka bir şey yok. Bir geometri farkı var. İnsan aynı insan. Cahiliye devrine baktığımız zaman, güçlü kabile reislerinin ağzından çıkanlar kanun hükmündeydi. Kanunlar onların arzularına göre şekillenirdi. Bugün baktığımız zaman da görüyoruz ki, kanunlar küresel güçler koyuyor. Kendi arzuna göre hareket ettiğinden adalet ve hakkaniyet yok. LGBT dayatılıyor. Cahiliye devrinde ne yoktu? İffet ve namusu muhafaza ederek hayatı süren bir hayat yoktu. Ancak namus ve iffeti muhafaza eden hayat süren çok az bir grup vardı. Bugün LGBT'nin bir benzeriydi bu dayatmanın. Yani iffet ve namus ayaklar altına alınmıştı. Halbuki iffet insanı diğer mahlukattan ayıran farik vasıflardan biridir. Bugün sokaklarımız, medya, İslam'ın arzu ettiği durumdan gittikçe uzaklaşıyor maalesef. Diğer bozu, cahiliyenin helal, haram dikkat edin, helal, haram diye bir şey yoktu. Her şey güçlünün hakkıydı, güçlünün bir hakkı yoktu, hatta zulüm de had safhadaydı. Ebu Süfyan'ın karısı, o zaman Hint, putperest de, Efendimiz İslam'ı tebliğ eden böyle din mi olur dedi. Ben de bir köleyle bir mi olurum, köle talihine küssün diyordu. Ebu Leheb amcası Efendimiz'e. Bir gün dedi ki, ya Muhammed dedi, ben sana iman eder, Müslüman olursam bana ne verilir diye sordu. Efendimiz, Müslümanlara ne verilirse sana daha aynı hepsi verilir, senin bir farkın yok dedi. Ebu Leheb öfkelendi. Onlar da benim için bir üstünlüğü olmayacak mı dedi. Hayır dedi efendim, daha ne ister olmayacak dedi. Ebu Leheb benim şu sırada insanlara bir tutulacağım bu dine yuh olsun diye edepsizce bir bağırdı. Bugün de küresel güçler zayıfın toprağını işgal ediyor. Yetmiyor, gönüllerini işgal edip talan ediyor. Bugün Akdeniz bir mülteci kabristanına döndü. Meşhur onların fikir babaları Darwin de dediği gibi geri kalmış toplum ve milletler yani zayıf ve güçsüzler, güçlü hayatının yok edilmeyi hak ederler. Bugün liberalist sistemde altta kalın canı çıksın diyor. Peki insanı bu hale getiren sebep ne? Ahiret inancının zayıflaması ve kaybolması. Resulullah Efendimiz'e müşrikler şöyle dediler, sen şu ahiret abdini kaldır dediler. Anne belacığım nedir bu büyük haber? Kaldır o büyük haberdi. Biz ne nefsimiz istediği gibi bir hayat yaşayalım dediler. Müşrikselliği tavır ayetlerle şöyle beyan ediliyor. Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki aralarında bir peygamberin gelmesine şaşa kaldılar. Ve kâfirler bu ne tuhaf şey. Öldükten sonra toprak olduktan sonra dirilteceğiz. Bu akla uzak bir dönüştür dediler. Rabbimize tevfik etsinler insan şöyle buyuruyor. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yok kadar bir şeyden yarattık. Bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık Rabbinin düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkıyor. Şu çürümüş kemiklerden kim dirilecek diyor. De ki, onu ilk yaratan dirilecektir. Çünkü her türlü yaratmaya gayet iyi bilir. İlk yaratmak mı zordur, yaratanı tekrar yaratmak mı zordur? Yine Cenâb-ı Hak Kıyamet Suresi'nde onların benane, biz parmak uçlarını bile yaratacağız buyuruyor. Yine birçok ayet-i kerimeler. Bugün maalesef bazı medyalar nefsane arzuları palazlandırıyor. Ahiret inancını zayıflatmaya çalışıyorlar. Bunlar karşısında bu yapılacak iş nedir? İnsan yetiştirmek. İdeal insan yetiştirmek. Keyfiyetli insan. İşte Resulullah Efendimiz Eshab-ı Suffa'da keyfiyetli insan yetiştiriyordu. Onu dünyanın dört tarafına gönderiyor. Çin'e, Semerkant'a, insanın her yere onlar insan yetiştiriyordu. Mesela bir misal. Hazreti Enes'in annesi daha 10 yaşındaki oğlunu Efendimiz hizmetine vermişti. 53 yaşındaki bir peygamber 10 yaşındaki bir çocuk nasıl hizmet edebilir? Fakat Efendimiz onu kabul etti, devamlı takibini yaptı ve en mühimi muhabbetle onu yetiştirdi. Enes 10 yıl Efendimiz'e hizmet etti. Hazreti Enes Efendimiz'in kendi bıraktığı tesir şöyle anlatıyor. Ben diyor Resulullah'ın kokusundan daha güzel ne bir amber ne bir mis ne de herhangi bir hoş koku kokudum. Resulullah'ın mübarek teninden daha yumuşak ne bir atlası ne de bir ipe rastladım. Yani neyle terbiye? Muhabbetle terbiye ediyor. Bana bir gün bir üf of demedi diyor. Hep bana bir tebessümle beni terbiye etti diyor. Enes'i dinleyen talebesi Sabit soruyor. Öyle bir Enes'in o haline şaşırıyor ki. Nasıl Efendimiz'e medyun? Ey üstadım diyor, sen sanki her zaman Rasûlullah'a bakıyormuşsun gibi diyor. Mübarek namesini işitiyormuş gibisin diyor. Enes sıradan şu cevabı, evet diyor. Vallahi diyor, kıyamet günü. Ona kavuşmayı o kadar çok umuyorum ki, yanına varacağım, ya Rasûlullah ne olursun küçük hizmetçin geldi, beni yanına kabul et diyeceğim. Efendimiz'e buyuruyor, Medine'de 10 sene hizmet ettim. Ben o zaman küçük bir çocuktum. Her yaptığım iş Efendimiz'in arzu buyurduğu gibi muhakkak değildi. Buna rağmen Allah Azze ve Celle bana yaptığım hiçbir işin üf demedi. Bunun için yaptın demedi. Yani beni hep bir tebessümle, bir muhabbetle terbiye etti. Yine Hazreti Enes her rüya gördü muhakkak Resulullah vardı diyor. İşte bu muhabbet terbiyedeki esas olan. Burada Efendimiz bize bir evladımdan bir terbiye metodunu öğretiyor. Bu da anne baba evladını muhabbetle yaklaşacak, muhabbetle yaşayacak, muhabbetle o yavru anne babanın adabıyla adaplanacak. Sahâbî hanımlar Rasûlullah'ı görmekte geciken her hususta ağır davranan, onu uzun uzun görüşme evlattan ikaz ederdi. Huzeyfe'ye dedi, annem dedi ki Huzeyfe, benim bir azardı, bir de haşladı dedi. Bak sen Rasûlullah'ın yanına gitmedin. Anne dedi, haşlanma, ne olursun dedi. Gitmeli bir gün oldu dedi. Hemen şimdi gideyim. Hem senin hem benim için Allah'ın dua isteyeyim dedi. İmam Malik bana diyor, babam diyor bir hadis-i şerif ezberletirdi. Hemen bir hediye verirdi. Öyle şevk geldi ki bana hediye vermediği zamanlarda ben ezberlemeye devam ettim. Ahmed bin Hanbel diyor ki, annem diyor, beni diyor ufak yaşta hafız yaptı. 10 yaşında hafız oldum diyor. Bağdat çok soğuktu diyor. Bana su ısıtırdı diyor. Abdest aldırırdı. Beni ta caminin önüne kadar götürürdü. Beklerdi. Beni bu kadar bir İslam, bir heyecanla yetiştirdi. Tabii arkadan Ahmed bin Hanbel geliyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri benim kabrimi ziyaret etmek isteyen önce annemin kabrini ziyaret etsin diyor. Ebu Hanife Hazretleri zulmü olup zindana atıldı. Halifenin Bağdat kadın reddetti. Sen dedi benim içtihatlarımı yamultursun dedi. Onu dedi ben dedi sana bir içtihatta bulunamam dedi. Senin istediğin gibi dedi. Zindana attı. Ben dedi zindana atım üzüldüğünü duymam dedi. Yalnız annemin üzülmesine üzülürüm dedi. Abdurrahman Molla Cami Hazretleri. Hep bunlar büyük allameler, büyük Allah dostları. Ben de annemi nasıl sevmem ki diyor. O beni bir müddet cisminde uzun bir ömür kollarında, bir ömür beni kalbinde taşıdı diyor. Ona hürmetsizlik göstermekten daha kötü bir iş bilmiyorum diyor. Yani bu misaller fazilet medeniyetimizden ancak birkaç misal. Velhâsıl bugün anne babanın en büyük sanatı kuzularını kurtlara yem etmekten korumasıdır. Yani yavrular Kurtlar Vadisi'ne düşmesin. Zira bugün küresel kurtlar kuzuların peşine düşmüş vaziyettedir. Rabbim ayette şöyle buyuruyor. Tahrim 6. ayet. Ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunu yakıtı insanlar taşlı olan cehennem ateşinden koruyun. Bu mallarını ve çoluğunu sizin için bir fitne, imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise ancak Allah katındadır. Muhterem kardeşlerim, 1839'da Tanzimat'la birlikte medeniyetimiz maddi manevi bir sarsıntı, bir zelzele, bir deprem geçirdi aile hayatı. Fransa'ya yakın temas edip onu oraya giden üst tabaka rical, apoletleri, Osmanlı kapları falan sonra memlekete döndüler. O hengamede hakikaten her şeyde bir bozulma başladı. Bir yıkım başladı. Bu tufandan ancak aile kurtulabildi. O aile sadece Çanakkale İstiklal Harbi 15 Temmuz mücadelesi kazanıp yurdu kurtarmak nasip oldu. Bugün için günümüzde milletimizi dize getirmek, isteyenler tarafından aileye saldırılar artmış oldu. Bir LGBT dayatılması başladı. Küresel güçler insanı aileti unutturuyor. Aile hayatına zehir serpiyor. Bizim medeniyetimizde kadın çok mühimdir. Onun için en başta kız çocuğuna kerime denir. Kerimeniz denir. Kız çocuğunuz denmez, kerimeniz denir. Bir iltifatla konuşulur. Kız evlatları güzel yetiştirenleri Resulullah'ın şöyle buyuruyor. Kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir, onları lütuf iyilikle devam ederse o kimse cennetliktir. Yine her kim iki çocuğunu yetişkinler çağına getirip büyütüp terbiye eder de kıyamet günü o kimse ben yan yana bulunacağım buyuruyor. Yine bizim medeniyetimizde salih bir hanım hürmet ve muhabbetle eşlenme refika denir. Yani varlığı huzur veren bir yol arkadaşıdır, can dostudur, en mahrem sırdaşıdır. İşte Efendimiz bana dünyada üç şey sevdirildi, onlardan biri de Salih Hanım'dır. Yine salih bir hanım, eğer Allah zürriyet nasip etmişse ömürlük bir teşekkür layık bir annedir. Şayet Rabbimiz imtihanlayacağı bir evlat vermemişse de, onu yetimler ve sahip de onun evladıdır. Dedim Ayşe validemin evladı yoktu fakat onun 300 tane talebesi vardı. Bu hayırdır diyecek. Bir mümin için cennetin yolu salih annenin ayakları altından geçer. Ne sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Kendi iyilik etmene en layık kimdir diye sorulduğu zaman annen, annen, annen dördünü babandır buyurdu. Yine salih anneler ihtiyarladıkça eli öpülmesi salih anneler babalar olarak ailenin büyükleri olurlar. Nurani bir rehber olurlar. Eskiden geniş ve büyük bir aileler, hatta pek çok yanlıştan koruyan bir mahalle vardı. Bugün dediğim gibi çekirdek aile yoktu. Bu sebeple çocuğun güzel ahlakıyla terbiyesinde anne babanın yanı sıra dedenin, ninenin, akrabanın, komünün çok mühim rolleri vardı. Yine bir çocuk her taraftan güzel ahlaklı olması insanların nezaretinde yetişerek tabii şey terbiye edilmiş olur. Gün görmüş ağzı dualı dedeler, ilim ve irfan, İslam nezaket, zarafet edebiyle kemal bulmuş nineler, adab ve erkan öğretirlerdi. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet telkinler bereketiyle sağlam bir şahit ve karakter kazanırdı. Boşanmalar çok ender rastlanan bir hadiseydi. Taraflar araya girer, ortaya bulmaya çalışırlardı. Şunu ifade edeyim ki şayet boşanma gerekirse onun mehrin ödenmesi, çocukların nafakalarının verilmesi lazımdı. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı bugün evlatları ucuz terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde, anne baba da maişet temin için iş hayatına koşturmasında, yalnız kalan çocuklarımız şahsiyet ve karakterini okulda seküler eğitim sistemi, arkadaş çevresi, evde ve sokakta ise internette medya ile şekilleniyor. Bu sebeple evlatlarımız arasında gafil insanlara özenme ve taklit başladı. Unutmamak lazım ki evlatlar anne babalarının ne söylediğini değil ne yaptığına bakarlar. Örnek olarak tabi olurlar. Yine anne babalar İslam ahlakı ahkamı üzere yaşayan numune anne babalar olursa evlatlar da o yüzden yürürler. O sessiz seda bir tebliğdir. Belki de o sözlü tebliğden çok daha ehemmiyetlidir. Çocuk yetiştirme. Anne babanın bilhassa dikkat etmesi gereken başlı hususlar nelerdir kısaca? Birinin çocuğa ruhaniyet terkinince güzel bir isim konulmasıdır. İsim müsemmayı çeker. Resulullah Efendimiz geçtiği beldelerde bir isimle sorardı, değiştirirdi. Çocukların ismini sonra değiştirirdi. Onun isim müsemmayı çeker, yavrulara güzel ruhani bir isim koyun birincisi. İkincisi, feyizli bir ortamda inkişaf etmeleri için yedirilen lokmaların helalliği çok mühim, helal lokma yedirilecek. Evde pişirilen, besmeyle pişirilen lokmalar yedirilecek. Üçüncü, çocuklarda taklit meyli hakim olduğu için onlara örnek olacak bir davranış güzelliği sergilenmeli. Zira münakaşalı ve kavgalı ortamlarda inkâs alan çocuk huysuzda ve hırçınlaşır. Dördüncü, çocukların davranışı daima kontrol edip göz önünde yapmadıkları kabahatleri gizli ve tenhada yerlerde işlememeleri, meydan verilmemelidir. Zira bu durumda karakterlerin zaafı uğrar, çift şahsiyetli olurlar. Bu halde ilk tezahürleri yalan ve riyadır. Çocuklarımızı yalan söyleme mecbur hale getirmemek lazımdır. Zira zamanla yalan alışkanlık haline gelir. Yalan ise çok çirkin, iğrenç bir hastalıktır. Beş, çocukların gizli işlerini taklide mükafatlandırmalı, hataları ise görmemizden gelinmemelidir. Çünkü müsbet davranışları mükafat ile pekiştirerek çocuğun şahsiyetine kalıcı bir yer edinir. Bunun makamı vaktinde ikaz edilmeyen kusurlar da tekrarına şahsiyetin bir parçası haline. Bu yüzden bilhassa kız çocukların küçük yaşta kıyafet yanlışlıkları müsamile karşılanmamalıdır. Zira insan alıştığı şeyler zamanla geri dönülmeyen tiryakilik haline gelir. Birçok gafil anne baba der ya bugün der mühim diye der bu çocuktur da günahsızdır der. Bak o çocuğu ne yapıyor? Alıştırıyor. Çıplak gezdiriyor. Tiryaki haline getiriyor. Dördüncü, sık sık ceza verip çocuğu arsız hale getirmemelidir. Yedi, emir ve yasak kaide telkin ederken onların kavrayacağı bir dille ifade etmelidir. Bilhassa öfkeyle, yüksek sesle yapılan öğütlerin telkin gücü azalır. Bilhassa ruhuna nüfuz edecek şekilde tatlı ifadeler kullanmak icap eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak kavlen beliga buyuruyor. Kavlen leyyina buyuruyor. Kavlen meysura buyuruyor. Yani gönüle işleyecek belagatlı söz söyleyin buyuruyor. Sekiz, adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilmeli. Bilhassa varlıklı aileler, çocuklarının akranlarına kaba ve kibirli davranmanın mani olmalıdır. Zira bunlar zamanla huy haline gelir, onlara tevazu telkin edilmeli, anlayacakları bir dille kasas sürede Karun kısası anlatılmalıdır. Dokuz, çocukların meşru sınırlar dahilinde çocukların yaşamalarına imkan tanımalıdır. Fakat ne fazla serbest bırakılmalı, ne de haddinden fazla baskı yapılmalı. Zira fazla rahatlık nefsaniyeti azdırır. Tembelliğe sebep olur. Fazla baskı çocuğun ezik ve silik bir karaktere sahip olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden ölçülü bir usluk bile vakitlerini faziletli birer insan olmalarına vesile olacak davranışa doldurmaya gayret edilmelidir. 10. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini hatırlatıp hamd ve şükre alıştırmalıdır. Elhamdülillah Rabbil âlemin'i telkin etmelidir. Peygamberin hayatına misal verir, iç dünya, iç âlemlerin ruhaniyet ikliminin yoğunlaşmasına gayret edilmelidir. Yerine getirilmiş sözler verilmemelidir. Zira ana babaya o zaman itimat azalır. 11. Daha küçük yaşlarına ibadet ve hizmete alıştırmalıdır. Zamanla kılar değil, yok zamanla kılmaz, gel geç. Aç yaşken eğilir, yavrular ufak yaşta namaza alıştırmalı, camiye alıştırmalı, alıştırmak için hediyeler vermeli, taltif etmeli. Velhâsıl yavrularımızın kusursuz olmasını istiyorsak, kursuz anne baba olmamız icap eder. Kur'an-ı Kerim, bu çok mühim, Allah'ın kitabı. Allah'ı ne kadar seviyorsak, Kur'an-ı Kerim'e o kadar ehemmiyet veririz, vermemiz icap eder. Ecdadımız Osmanlı, Kur'an'a canı gönülden ram olup onu baş tacı ettiği müddetçe izzet ve şerefle âleme nizam verdi. Bunun mukabil Lale Devri ve Tanzimat'ta olduğu gibi o ruhaniyetten uzaklaşarak tempilen yani nefsane döndükçe ilahi rahmet ve nusret azaldı. Dünyada 620 sene devam eden hiçbir devlet yok. Osmanlı baktığında Kur'an-ı Kerim'e hürmetle başladı. Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetlerini getirip yine tazimle devam etti. Fakat tempiline dönünce yavaş yavaş Cenab-ı Hak nimetini azalttı. İbrahim Tusiki Hazretleri şöyle, Kur'an okumak isteyen kimse, büyük küçük, evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. İsrafa kaçmamalı, haram ve şüpheye karşı teyakkuz halinde olmalıdır. Şayet bunları dikkat etmezse Kur'an-ı Kerim'e karşı edepsizlik olur. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor. Eğer kabriniz tertemiz olsaydı Rabbimizin kelamını okumaktan doyamazdı buyuruyor. En mühim bugün evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmek. Onun için ufak yaştayken ana babanın vazifesi onu bir Allah inancı. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği lütuflar, Peygamber Efendimize olan sevgi, muhabbet onu ufak yaşta zihinlere enjekte etmemiz lazım. Maalesef bunu Avrupa'ya gittiğim zaman görüyorum. Orada maalesef rahip rahibeler hep böyle kreşlerde çalışıyorlar. Müslüman çocuğunu ifsad etmeye çalışıyorlar. Bir gün Almanya'da bir yerde işte temiz aileler, Anadolu'dan geçmiş aileler evlatlarınıza ne veriyorsunuz diye sordum. 15-16 yaşında kızlar başları hafif örtü, gözler biraz makyajlı vesaire. Dünyayı bir kez şey sorayım dedim maneviyat ifadeli. Dedim Osmanlı devleti bir devlet tarihinde okudunuz mu dedi. Biliyor musunuz dedim. Hiç böyle bir Osmanlı bir devlet duydunuz mu? Yok hayır duymadık dediler. Peki Mehmet Akif diye bir isim duydunuz mu dediler. Kim bu adam? Bakkal mıydı? Çöpçü müydü? Kral mıydı? Kimdi? Mehmet Akif diye bir isim duydunuz mu? Yok onu da duymadık dediler. Bilhassa Avrupa'da bulunan aile, anne babalar çocuklarını lütfen bizlere göndersinler. Biz onları elhamdülillah gayret edelim ki mesuliyetimiz azalsın. Arkamızdan en mühim hayırlı bir evlat yetiştirmek. En büyük miras da bu. Efendimizin en son vefat ettiği gün Ayşe Vâlidem diyor, babamı diyor efendim işaret etti. Babam diyor mihraba geçti diyor. Namazı o kıldırdı diyor. Efendimizin takati yoktu dedi. Ancak perdeyi aradı şöyle bir seyretti dedi. Öyle bir tebessüm etti ki o ızdıraplı halinde. Niye tebessüm etti? Arkasına güzel bir nesil bırakmakla. Hepimiz bundan mesulüz. Yarın anne baba eğer evladını yetiştiremezse Efendimiz buyuruyor. Evlat anne babadan yarın kıyamet davacı olacak. Annem babam beni ihmal etti diyecek. Maalesef kardeşler görüyorum bu üniversite imtihanları olduğu zaman okul kapıları doluyor. Anne baba içerideki evlatları gibi heyecan duyuyor dışarıda. Fakat yavruların o maneviyatın bir heyecan duyuyor mu? Yok, o nasılsa olur. Nasıl bir tövbe eder geçer. Bu kadar basit çünkü. Velhâsıl evet bu dünya kültürü zaruri. Fakat ahiret kültürünü içine almamız lazım. Yok eğer ahiret kültürü içine alınmazsa zaten yarın onun mesleğinde de iyi bir insan olamaz. Bir hukukçu olacağı da cellat olur. Doktor olacağı da kasap olur. Eğer bir ahiret endişesi taşırsa daima olduğu, bulunduğu meslekte bir merhamet tevzi eder. İslam'ı temsil eder. Allah cümlemizi arkamızdan hayırlı nesille, hayırlı evlatlarını nasip eylesin. Bugün düğün merasimi yaptığımız evlatlarımıza ve bütün evlatlarımız Cenab-ı Hak iki can saadetine nail eylesin. Cümlemizi arkamızdan sadaka-i cariye olan nesiller yetişmeyi lütfuyla keremini nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala el Fatiha.